Aurora'nın incileri. Nermin Bezmen.
Ayrım 32.
Aşkım, senin sıcaklığından, kadife bedeninden ve öpüşlerinden uzakta, her an seni düşünerek asker olmaya uğraşıyorum. Günlerimiz uzun ve sıkı yürüyüşler, sahada ve Doğu Haven atış poligonunda talimlerle geçiyor. Wall Street'in mücadele tarzına alışmış olmamın burada hiçbir şeye faydası olmadığını görüyorum. Yine de nişancılık madalyası aldığımı söylesem inanır mısın? Seni hasretle kucaklıyorum aşkım. Seni delice seven Ezra, Haziran 1917. Aşkım, gece yarısına yakın bir saatte çadırda gaz lambasının ışığında sana bu mektubu yazıyorum. Gördüğüm kadarıyla mektup kağıtlarında sevdikleriyle buluşmaya çalışan bir tek ben değilim. Ama çok eminim ki benimki kadar özlemle yazanı yoktur. Geride bıraktıkları her kimse sana benzemeyeceğinden. Bilemezsin, şu an üzerinde uzandığım tente bezi dahi seni yanımda düşündüğüm an cennet yatağına dönüşüyor. En lezzetsiz kahveyi keyifle içebiliyorum, fincanda senin dudaklarını bulduğumu hayal ederek. Aşkım benim, prensesim, daha seninle tanıştığımız güne aşık olmuştum sana. En sevdiğim arkadaşımın karısı olmansa benim talihsizliğimden başka bir şey değildi. Sanki Lalik Lady'yi sipariş verirken tarif ettiğim, sahip olmayı arzuladığım kadınım karşımda duruyordu. O andan sonra hep seni göreceğim bir ertesi günün, gözlerine bakıp eline dokunup, yanağını alnını öpebileceğim bir sonraki anın heyecanıyla yaşadım. Geçen zaman hayalimdeki kadının sen olduğunu bana defalarca gösterdi ama Nesim sana benden çok önce rastlamış ve seni sahiplenmişti. Aslında sana hiçbir zaman hiç kimsenin arzu ettiği anlamda sahip olamayacağını biliyorum. Senin o yumuşacık, sıcacık, uysal ve sevecen görüntünün altındaki şahsiyetini ve hayatını hep kendine ait kılan bağımsız ve cesur karakterine hayranım. Sevgili Nesim'in hayatını değiştiren, ona hiç tahmin etmediği bir beraberliği ve aşkı yaşatanın da bu özelliğin olduğunu çok iyi biliyorum. Sana daha evvel kalbimi açamadığım için kendime kızıyorum. Ama şimdi bile yine o sözün aklıma geliyor. Bu ayrılığı yaşamasaydık, belki bu geceyi de yaşamayacaktık. İşte bunu hatırlayınca hemen pişmanlığımdan vazgeçiyorum. Eğer senden ayrılmak, seni tekrar kucağıma alıp, tek beden, tek ruh haline gelmekse, ben buna razıyım aşkım. Şimdi yüreğimdeki tüm aşkı bu mektubun içine bırakıp, sana gönderilmek üzere zarfa koyacağım. Sonra senin hayalini kollarımın arasına alıp nöbete çıkacağım. Aşkım, kendine iyi bak. Seni yüreğimi acıtan bir hasretle öpüyorum. Seni delice seven Ezra. 10 Temmuz 1917. Hüma mektuplar arasında babaannesinin yazdığı notlara göz atmadan önce durup düşündü. Genç adamı gittikçe daha çok seviyordu. Genç adam mı? Şu anda herhalde 100 yaşının üzerinde olacaktı. Gülümserken tekrar sayfayı çevirdi. Taksiden inip Ezra'dan gelen bu mektubu posta kutumda bulduğum akşam, az önce yaşadığım şokla beraber o güne kadar hiç tanımadığım bir duygu yoğunluğu içine girmiştim. Hayatımda hiç duymadığımca büyük bir sorumluluk, zenginlik ve bir o kadar da yalnızlık ve ne yapacağını bilmezlik hisleriyle allak bullaktım. Asansörde daha mektubu açarken gözyaşlarım inmişti bile. Ezra'nın çok özleyerek beklediğim satırlarını okumam mümkün olmamıştı. Daireme girdiğimde 5. caddedeki evde bana ait olup buraya gelen tek parça olan Lalik Lady kollarını açmış, koridorda beni bekliyordu. Onu neden ilk günden beri bu kadar sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyordum. Çünkü onda sahibinin çok istediği kadının kendimin ruhunu bulmuş ve buzlu kristalde şekillenip uykuya yatmış halime aşık erkeğin bilinçaltında bana ait olduğunun farkında ben de onu sevmiştim. Düşüncelerimde dile getirmesem, kendime bile itiraf etmesem dahi. Ezra'nın aşk dolu satırlarını defalarca üst üste, her keresinde mektubu elime ilk kez almış gibi hasretle okudum. Şu an ona ne kadar ihtiyacım vardı. Sevdiğim erkeğe böylesine ihtiyaç hiç duymamıştım. Aldığım haberi onunla paylaşmak, ne yapacağıma onunla beraber karar verme zorunluluğu duyuyordum. Hiç beklemediğim, hazır olmadığım, hakkında hiçbir şey bilmediğim sorumluluk ve çaresizliğime, içten içe sevincime onu ortak etmeyi, sonra onun şaşkınlığını, hayret dolu yüz ifadesini, gözlerindeki pırıltıyı izlemeyi ne kadar isterdim. Ezra'nın avucumdaki mektubu yazdığının üzerinden bir hafta geçmişti ve ben 1,5 aylık hamileydim. Nesim'le olan 2 senelik beraberliğimizde hamile kalma ihtimaline karşı en ufak bir korunma, bu konuda endişe etme gereği duymamıştım. Sanki her şey benim planladığım gibi, benim düzenime göre işlemişti. Evli olmam, kocamla çılgın sevişmeler yaşamam, kendim için planladığım hayatı, üniversite tahsilimi, kendimi olgunlaştırıp geliştirme sürecimi etkilememişti. Çevremde hamile kalan, çocuk doğuran kadınları görmeme rağmen, kendimin nasıl bunun dışında kaldığımı sorgulamak hiç aklıma gelmemişti. Ta ki Nesim, kendisinin hiçbir zaman baba olamayacağını söyleyip, beni Nazira'nın plazadaki davetine gönderene kadar. O olay dahi beni bu konuyu ciddi bir şekilde düşünmeye itmemişti. O zaman birine delice aşık ve sahip olduğum, diğerinde beni arzulamasından dolayı kalbimi neredeyse durduracak, esrarengiz bir heyecan duyduğum iki erkek arasında yaşadığım kaotik duygular, beni öylesine esir almıştı ki, Nesim'in söylediğinin gerçek anlamının ne demek olduğunu hiç sorgulamamıştım. Şimdi ise bir gecelik aşktan sonra Ezra'nın bebeğini taşıyordum. Onun varlığından henüz haberdar olmama rağmen, Ezra gittiğinden beri, onunla aynı bedeni ve ruhsal dünyayı paylaşıyor olduğumuzu bilmek, birden içimi kavuran yalnızlığımı serinletmiş, bana huzur vermişti. Üniversiteye gitmek, harbin içinde yalnız bir genç kadın olarak hayatımı tek başına sırtlama gereğinin üzerine, vücudumda yeni bir hayata can vermiş olduğum doktorum tarafından bana ilk bildirildiğinde, kısa bir an için kendimi boşlukta, tutunacak hiçbir yeri kalmamış, havalanmış gibi hissettirmişti. Ama aynı anda aşkına çok geç cevap verdiğim ve kendisine sevgimi çok geç fark ettiğim Ezra'nın varlığından içimde bir parçayı hapsetmiş olabilmenin mutluluğuyla sarılmıştım. Ardından bu haberi kimse anlamadan ne kadar saklayabileceğim, kendimi bir çocuk sahibi olmaya hazır hissedip hissetmediğim, doğurduğum takdirde tahsilime ve işime nasıl devam edebileceğim soruları kafama üşüşmüştü. Daha da önemlisi, en sonunda da rahmimdeki çocuğun babasının cephede olduğu, belki dönemeyeceği ve benim onunla evli dahi olmadığım gerçeği dank etmişti. O gece saatler boyunca muayenehanede yaşadığım bu inişli çıkışlı ruh hallerini yaşamaya devam ettim. Gerçekten bundan sonra ne gibi kararlar vermem gerektiğini bilemiyordum. Daha önceden çizdiğim yol gelip bir sınırda bitmiş gibiydi. Yolumu yeniden tayin etmem gerekiyordu. Bu karmaşık düşüncelerin etkisiyle haberimi Ezra'ya verip vermemekte uzun bir tereddüt yaşadım ve ona bahsetmek için çok erken olduğuna inanarak sadece özlem ve aşk sözcükleriyle doldurduğum bir mektup yazdım. Hüma'nın hayret dolu bakışları satırlardan çekildi ve verandadan dışarıya, gecenin içinden seslenen okyanusa doğru uzandı. İstanbul'daki defteri okuduğundan beri, yeşil gözlü mihraceden bir çocuğu olduğunu tahmin ettiği babaannesinin, bu son sürpriziyle bir kez daha tatlı bir şaşkınlığın içine girmişti. Babaannesi daha önceden verdiği ipuçlarıyla devamında anlattığı hikayeleri arasında sanki satranç oynatıyordu ona. Ve bir kez daha mat olmuştu genç kadın. Bu sürpriz hayatın devamında neler olduğunu bir an önce öğrenme heyecanıyla defterin sonunu okumamak için kendisini zor tutuyordu. bu arzusunu frenleyerek kaldığı yerden Ezra'nın bir başka mektubuyla devam etti. Aşkım, şu an çadırda, yatağımda, mutluluk içinde, bugün üçü bir arada gelen mektuplarının sıcaklığı henüz avuçlarımda, sana bu satırları yazıyorum. Sadece birkaç saat uzakta bir mesafede olmamıza rağmen, şimdiden deniz aşırı ayrılmışız gibi. Senden sanki bir asırdır uzaktaymışım kadar büyük bir özlem, ama daha dün gece sevişmiş kadar vücudunu yakınımda hissediyorum. O gecemizin hatırası, sana olan hasretimi gittikçe daha dayanılmaz kılıyor. Ama diğer taraftan, olanları yaşamadan buraya gelmiş olduğumu düşünüyorum da, her şeye rağmen birbirimize sahip olduğumuzu ve senin beni beklediğini bilmek, bedenimde öpüşlerinin, dokunuşlarının temasını, yüreğime verdiğin çarpıntıyı hatırlamak dahi, önüme çıkabilecek her şeyle mücadele gücümü arttırıyor. Burada hayat gittikçe hareketlenmekte. Bugün Vermont ve Massachusetts'ten 102. Piyade Alayı'nı kuvvetlendirmek için takviye kuvvetler de kampa geldi. Bizler 26. Yankee bölümü olarak adlandırılıyoruz. Aşkım benim, talimler bitip çadırlarımıza çekildiğimizde tek konuşulan, yola çıkacağımız zamanın çok yaklaştığı oluyor ve her defasında ben sana geri koşmamak için kendimi zor tutuyorum. Bunun artık mümkün olamayacağını bilmek beni daha da üzüyor. Görüşemesek dahi sen New York'ta, ben New Haven'dayken, her an seninle beraber olma şansı elimin altındaymış gibi hissediyordum en azından. Ama gemiye bineceğim anda, bu ihtimalin benden ne kadar uzaklaşacağını, her gün daha kuvvetli ve daha çaresiz bir hisle duymaya başladım. İşte bunlar aklımdan geçtikçe, ah diyorum, keşke, keşke son geceyi beklemeseydik yaşayacaklarımızı yaşamak için. Sonra şöminenin alevleri ışığında, beline uzanan saçların, sevgini mırıldanan gözlerin ve bedeninle seni düşünüyorum ve bıraktığım yerde seni bulmak için mutlaka geri döneceğime inanıyorum. Hatıran, hayalin, mektupların bana güç veriyor. Keşke bir geceliğine de olsa buradan kaçabilsem de seni bir kez daha koklayabilsem yola çıkmadan. Seni delice seven Ezra, 20 Ağustos 1917. Aşkım, kuş olup sana uçamayacağımı artık kabul ettim. İzin alıp kamptan ayrılmam söz konusu değil. Bir tarih verilmemesine rağmen buradaki tüm hareket yola çıkışımızın an meselesi olduğunu gösteriyor. Ne zaman, hangi yoldan, nereye gideceğimiz belli değil. Bir şeyler öğrenebildiğim takdirde seni haberdar edeceğim. Lütfen kendine iyi bak. Anneme ve babama ayrı ayrı, sana göz kulak olmaları için özellikle yazdım. Ama merak etme, sadece o kadar. Talime çağrılıyoruz, seni hasretle kucaklıyorum aşkım benim. Seni delice seven Ezra. Not: alayımızın bir maskotu oldu. Adı Stubby. Beyaz bir Boston teriyeri. Mezun olup giden Yale talebelerinden biri bırakmış olmalı. Belki de başka bir hikayesi vardır. Ama kamp kurduğumuz alanı ve bizleri çok benimsemiş olmalı ki hiçbir yere ayrılmıyor.
Ayrım sonu.